Merhabalar, geçiş oyununa hoş geldiniz. Altı çizili ile karşınızdayız. Ben Mustafa Koç. Bugün karşımda sevgili Ahmet Sercan Ergün var. Sercan merhaba abi, nasılsın?
Merhabalar Mustafa, iyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir seçimi atlattık. Arda arda 2 sene yoğun bir seçim maratonu vardı. Hafta sonu seçimleri de atlatmış olduk. Bu bünye bu kadar yıl seçimsiz nasıl devam edecek hayatına? Şu an gerçekten büyük bir boşluğa düşmüş gibiyim.
Kendi aramızda abi şey yaparız, geçiş oyunu başkanını falan seçeriz. Belki o şekilde oyalanırız.
Sınıf başkanı seçer gibi. Şey, ayda bir başkan seçelim.
Abi geçiş oyununu podcast'ten çekeceğim deyip tribünlere herkesi dolduracağım. Sonra da vazgeçeceğim.
Bu da güzelmiş. Nasıl gidiyor hayat? Birazcık milli ara verdik. Bu tabii milli arayla birlikte Fenerbahçe-Trabzon maçı ve sonrası bayağı bir gündem oldu. Hem milli takım gündemi yoğun geçti, hem de bu olaylar konuşuldu tüm bu ara boyunca. Sen nasıl geçirdin bu arayı?
Abi sosyal medyada bütün şakalar yapıldı sanırım her konuyla alakalı. Yani seçimden sonra artık yüzümdük Twitter akışında müstehsi bir gülümseme vardı sadece. Çünkü bütün şakalar yapılmıştı bir yerden sonra falan noktasına geldim. Çünkü insanların komik bulduğu birçok şeyin de komik olduğunu düşünmüyorum. Zeka ürünü gibi görülen şeyler, çünkü çok hızlı bir şeyi tüketme noktasında birazcık artık sıkıldığımı fark ediyorum. Kişisel olarak tabii bu. Yani bu sosyal medya kullanımı, yani her şeyi çok hızlı tüketiyoruz. O yüzden ya şakalar da bir tüketim malzemesi, seçim de aynı şekilde. Yani milli takımın uğradığı bozgun ben özeti bile izlemedim hala. Geçen işte golleri bir yerde gördüm. Hayat devam edeyi diye bir şarkının eşliğinde koymuşlar. Çünkü Uğurcan vardı sanırım o akşam. Karede bir Karadeniz türküsüyle ya şarkısıyla paylaşmışlar. Yani müthiş bir bozguna uğradık. Bir de yani kim akıl etti Macaristan ve Avusturya ile üst üste oynamayı? Yani bu maçın karar vericileri İttihat Terakki üst yönetimi miydi diye merak etmiyor değilim. Yani ilginç bir yaklaşım oldu. Bence iyi de oldu abi. Çok fazla saçma sapan tartışmaların odağındaydı milli takımın bu aldığı hezimet ve önceki yenilgi. Belki birazcık daha iyi olmuştur ama çok. Yani benim endişelerim, zaten siz konuştunuz ama benim endişelerim turnuva yaklaşmışken Türkiye Ligi'ndeki kaos ve kadronun iskeletini oluşturan oyuncuların çok büyük çoğunluğunun Avrupa'da lejyoner diye tabir ettiğimiz oyuncuların kadrolarında oynamaması. O yüzden ben bu turnuvadan bir şey beklemiyorum ama bir şey beklemediğimiz turnuvada da bir anda yarı final yaparsak çok şaşırmam. Ama Türkiye'nin hala şu an iyi bir genç bir kadro, bir nüve var. Bunun üzerine inşa edilecek şey en az birkaç turnuva sonra etki edecektir. Hani gönül ister ki bir Dünya Kupası'nda bunu hep beraber seyredelim. Ya benim taraftan aslında abi kısaca böyle.
Yani tabii o süreçleri daha Avrupa Şampiyonası yaklaştıkça konuşacağız. Tabii ki üstüne daha konuşacağımız çok şey var. Kadronun nasıl şekilleneceği üzerine de. Milli takım arasında aslında diğer tartışma konusu bir türlü Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylardan sonra hem Trabzonspor tarafında hem de Fenerbahçe tarafında bu olaylara karışan isimlerin sevklerinin geciktirilmesiydi. Bir müddet sonra da seçimden sonra 2 Nisan'a ertelenmişti ve seçim biter bitmez 1 Nisan'da sevkler yapıldı. Hemen ertesi günde kararlar açıklandı. Orada da bir tuhaflık var. Yani biz girişte seçim muhabbetini yaptık ama hani onu bağlamak için aslında birazcık da konuşmak istedim. Hani ülkede futbolla siyasetin bu kadar iç içe girmiş olmasının aslında bir göstergesi de buydu. Ki belediye başkan adayları varana kadar bu konuda herkes ahkam kesmeyi de başardı bu süreç boyunca. Çünkü herkesin bu büyük taraftar kitlelerinden de aslında oy devşirmeye de ihtiyacı vardı. Birazcık da herhalde bu süreçte bu sevklerin, cezaların açıklanmasının son dakikaya kadar bırakılması ki bugün akşamüstü açıklandı cezalar ve Fenerbahçe'nin akşam oynayacağı Süper Lig maçı vardı. Buraya kadar bırakılmış olması aslında bir taraftan da hem futbolun siyasetle ne kadar iç içe olduğunu da bize bir kez daha göstermiş oldu diye düşünüyorum ben.
Abi her şeyden önce senin dediğin gibi bu siyasi bir karar ve ne şiş yansın ne kebap kararı, başka bir şey değil. Ben bu haftanın başında yayından önce sana demiştim. Bir arkadaş sohbetinde Trabzonspor'un 6 maç ceza alacağını söyledim. Bu sadece bir içimden gelen bir tahmindi. Ankaragücü başkanı sahaya indi. Hakem dövdü. 5 maç ceza aldılar. Trabzonspor maçında infial oldu. Sahaya onlarca yüzlerce taraftar indi. Galibiyeti kutlayan takımın oyuncuları sahadaki oyunculara saldırdı. Ben bu işin hukuki tarafı, saha içi tarafına çok girmek istemiyorum ama buradaki alınan karar iki taraf için de Fenerbahçe oyuncularının ceza alması gerekiyordu. Çünkü orada kendini savunmaya da meşru müdafaanın biraz ötesine geçti iş. Ama o taraftarın da sahada ne işi vardı. O işin ilk sorulması gereken kısmı sanırım. Ama onun dışında zaten Trabzonspor'un mevcut iktidar döneminde 30 yılı aşkın süre sonra gelen şampiyonluğu, o şampiyonluğun ikinci yarısında yani o ligi hepimiz maç içerisinde verilmeyen sarı kartlardan faullere, oyunun akışına, işin doğasına aykırı şeylere kadar ki tepe taklak gitmeye başlamıştı Trabzonspor. Sezon biraz daha uzasaydı belki de Fenerbahçe'ye neredeyse şampiyonluğu kaptıracaklardı. Şehrin bir gazı alındı gibiydi ki amiyane tabirle. Şimdi Fenerbahçe ve Trabzonspor arasındaki konu neredeyse böyle İsrail Filistin konusu kadar böyle kadim bir düşmanlığa doğru gidiyor. 30 yıllık bir geçmişi var. Ya öncesi de var ama hani bunun birçok sosyolojik nedeni var, psikolojik nedeni var. Yani bir tarafta 10 yıl aşkın süredir şampiyonluk alamamış, 2000'li yıllara damga vurmuş bir Fenerbahçe. Başkanının geldiği bir ortam. Zaten sağlıksız siyasetin içinde olduğu berbat bir hakem kurulunun, ondan berbat bir federasyon başkanının olduğu bir ortam var. O yüzden bu alınan kararlar, her şey yani bu hukuk dilinde kadük dedikleri şey havada kalıyor. Ya benim için hiçbir anlam ifade etmiyor. İşin komik ya da sıkıntılı tarafı, ben bir Galatasaray taraftarıyım. Burada bizi daha önce dinleyenler de biliyordur. Hiçbir zaman bunu da saklamadım. Ben Galatasaray taraftarı olarak kendi takımımın bu tartışmanın içine yer almasını, bizim Beşiktaşlarımızda yaşadığımız problemi Fenerbahçe'nin dahil olması, yani bu üçüncü tarafın, böyle third partilerin bu işin içine girmesini artık garipsemiyorum ama gerçekten trajikomik bir hal almaya başladı. O yüzden dün akşam Galatasaray'ın maçı vardı, bu akşam Fenerbahçe'nin maçı vardı. Uzun süredir futbola ara verildi. Ben oturup 5-10 dakika bile bir ligi, Türkiye'yi izlemek istemiyorum. İçimden gelmiyor. Yani o zaman bu programı niye yapıyorsun diyebilirsin. Tabii ki bu konudan, gündemden azade kalamıyoruz. Yani bu tartışmaları neyin ışığında, neyin zeminde tartışacağız? Ya o bile, o başlangıçta asıl sorulması gereken o. Ama verilen kararlar, ya dediğim, en başta dediğim gibi çok uzatmak ve derinlemesine girmek istemiyorum. Çünkü derinlemesine girilecek bir konu olarak görmüyorum bunu. Çünkü artık bu iki tarafın da birbirini suçladığı, sen bunu yaptın, hayır sen bunu yaptın, geçmişte bu olmuştu, şu gün şu saatte bu olmuştu diyerek böyle sonsuza dek uzanan böyle bir kısır döngüye gidiyor. O yüzden tabii hani akşam Fenerbahçe'nin maçı varken sevkilerin, kararların yeni belirlenmesi, Trabzonspor'a çıkan komik ceza, Trabzonspor'un o sahasının belki en az yarım sezon, bir sezon tamamen kapatılması, seyircisiz oynaması gerekiyordu. Maç günü gelirlerinden mahrum kalmaları gerekiyordu ki Türkiye'de öyle Inter Milan maçları sonrası konuşulan 5 milyon 7 milyon poundlar gibi maç günü gelirleri diyor. Kulüpler bazen düşme hattına giren bir Anadolu takımının maçları 1 lira yapması gibi oralardan bir şey elde etmiyorlar. Elde ettikleri para yabancı bir oyuncularının belki bir yıllık maaşını bile karşılamıyor bütün yıl elde ettikleri gelirler. Gelir noktası bambaşka bir konu. Yani dediğim gibi bu işin bugüne kalması, ya Türkiye'deki hukuksuzluk ortamı, yerel seçim sonuçları sonrasında ortaya çıkan mazbata krizleri, futbol, her şey birbiriyle çok iç içe. O yüzden artık ben bu gündemden yani iğreniyorum. En hafif tabirle bunu söyleyebilirim. Burada kibarlaştırmaya çalışıyorum kendimce. O yüzden de bu keyif aldığımız oyundan sadece bu gündem özelinde nefret etmeye başlamak benim canımı sıkıyor. Öyle bir şey ki artık Avrupa'ya gidelim, işte Avrupa'daki takımları izleyelim, lige odaklanmayalım da diyemiyorum. Çünkü kendi yerel ligin, yerel mücadelenden beslenirsin. Yani çocukluğundan itibaren bir takımı tutarsın. Kimse Manchester United, Bayern Münih, işte Liverpool, Real Madrid taraftarı olarak hiçbir Türkiye'de yaşayan herhangi bir çocuk böyle başlamaz hayat. Sana 5-6 yaşında bir takımı tutar, bir şeye gönül verir, bir renk onun hoşuna gider, bir hareket, bir forma rengi, bir oyuncu, her şey, bir şekilde bir şey hoşuna gider, taraftarlı orada alır. Bu oyunun ruhunu öldürüyorlar. Sosyal medya üzerinden birbirine tehdit eden, nefret eden güruhlar, 15-16 yaşlarında çocuklar gibi kavga eden koca koca insanlar, eğitimli insanlar sözde. Bunları görünce dediğim gibi benim tarafta Mustafa, yani bunu çok daha da fazla uzatıp böyle dallanıp budaklandıracağım bir şey yok ne yazık.
İşte bu birazcık da şeyi de doğuruyor. Bazı şeyleri işte bu bazı şeyler tabii ki burada bu olay özelinde birazcık şiddetin meşrulaşması, şiddeti tekrar ortaya çıkmasını kolaylaştıran bir cezasızlık. Aslında senin dediğin gibi ne şiş yansın ne kebap. Herkes mutlu olsun. Yani bir karar verilip de herkesi mutlu etmeye çalışmak maalesef uzun vadede bu olayların tekrar tekrar oluşmasına neden oluyor. Ülkede bir cezasızlık kültürü devam ediyor. öyle bir ceza almalıydı ki burada bu olayların aktörleri özellikle sahaya büyük bir kalabalıkla bir sporcu kitlesinin üzerine giren bir tribünün 6 maçlık sadece ceza almış olması gerçekten çok komik. Bundan sonra herhangi bir taraftarın herhangi bir tribünde tahrik olması daha da kolay olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü kolaylıkla sahaya girip ben tahrik oldum açıklamasıyla kurtulabileceğini düşünecektir. Kulüpler bunun için daha fazla önlem almak ya da bunun üzerine gitmek yerine nasıl olsa sadece en fazla alabileceğimiz ceza bu diyerek yine bunun üzerine çok fazla gitmeden hayatlarına devam ediyor olacaklardır. Ya da bir kulübün futbolcusunu savunma adına yaptığı her hareketin meşru olduğunu savunması. Bu da ayrı bir olay. Gerçekten neresinden baksan dediğin gibi toparlayabileceğimiz bir durum değil. Bu cezasızlık kültürü ülkedeki kimse mutsuz olmasın, herkesi memnun edelim durumu. Çünkü herkes birbirine gebe. Herkesin birbirine gebe olduğu bir ortamda da maalesef hiç kimseyi doğru düzgün yaptığı işten sorumluluğunu almasını sağlamadan bir cezasızlıkla hayatlarımıza devam etmeye çalışıyoruz. Bu da hiçbir alanda neredeyse medeni bir şekilde gelişimi sağlamadan hayatlarımıza devam etmiş olmaktan öteye gitmiyor diye düşünüyorum. Bir de bu süreç boyunca Fenerbahçe camiasının bir adaletsizlik kavramı üzerinden kongreyi olağanüstü bir şekilde toplaması ve bir kararlar alınması bekleniyordu ki aşağı yukarı 15 gün boyunca ligden çekilme maddesi üzerinde çok yoğunlaşılmıştı. Ligden çekilelim de bir herkes görsün. Hani adaletsizliğe öyle bir vurgu yapalım ki, öyle bir karar alalım ki bu bir milat olsun. Dün nereden baksan aşağı yukarı 30-35 bin kişi tribünde yerini aldı olağanüstü kongrede. Ülker Stadyumu'nda gerçekleşti kongre. Konuşmalar oldu. Ali Koç 3 defa çıktı herhalde kürsüye. Sonunda neredeyse hiçbir karar alınmadan, tabii ki kararlar alındı ama beklenenin çok çok ötesinde bir karar alınarak kongre tamamlandı. Süper Kupa maçına ya çıkılmayacak ya da işte U19 takımıyla çıkılma kararı alındı. Israrla taraftarın o maça bilet alınmaması isteniyor. Bu da bana gerçekten komik geldi diyeyim ya. Yani ben açıkçası özellikle Trabzonspor'un senin bile beklentin olan 6 maç ceza böyle bir şey geldikten sonra ben olsam Fenerbahçe camiasının hani önde gelen isimlerinden bir tanesi ısrarla Trabzonspor maçlarına çıkmamayı özellikle bu 2015 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam takım otobüsü kurşunlanması olayı ve o olayın faillerinin bir türlü ortaya çıkarılamayışı yani bu olay en azından aydınlatılana kadar Trabzonspor maçlarına çıkmamayı tercih ederdim. Bilmiyorum ya.
O bir duruş olurdu. O bir duruş sergilemek olurdu ki orada bunu yapsaydı ben Galatasaray taraftarı olarak Fenerbahçe'nin kararını saygıyla karşılar ve arkasında dururdum. Ya oradaki konu her şeyden bağımsız olarak ben bunu bir futbol sever yani bir taraftar olarak çok kabul edemiyorum. Kendi kulübüme yapıldığında veya başka birine yapıldığında eğer bunda bir taraf olursam artık insanlığımı belli bir noktada kaybetmiş olurum. Bu yani burada bir açıkça bir tehdit var. Orada bir ölüm tehlikesi yaşadı oyuncular. Bunu işte Fenerbahçe'nin kendi kendine yaptığına kadar komplo teorileri var. Orada birkaç aklı evvelin, onlarca insanın olduğu bir otobüsü, milyonlarca taraftarı olan bir kulübü, bir sivil toplum kuruluşu, bir spor kulübünü, A takımını, futbol A takımını, ana parçasını yani öldürmeye teşebbüs etti. Biz burada hala Samsunspor'un 30 yılı 40 yıla yakın önce geçirdiği bir trafik kazasını bile her sene anlarken burada mevcut iktidarın 20 yılı aşkın süredir Türkiye'de yaptığı gibi kitleleri konsolide etme ve sürekli düşman yaratma psikolojisi noktasında ayrışarak bu noktaya geldik. Çok uzak değil Mustafa, 2013'te Gezi Park olayları sırasında İstanbul United'lar konuşuluyordu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzon taraftarları, Anadolu takım taraftarları o alanda kendilerini bir forma giyerek var ediyorlardı. Orada herkesin farklı bir derdi vardı. Buradan 10 yıl içinde buraya gelmeyi ben hiçbir zaman bu tarz konuları mevcut iktidar ve ülkenin insanın toplumsal yaşadığı çürümeden bağımsız okumanın eksik kalacağını düşünüyorum. O yüzden onlar düşman yarattıkça ya da bir taraf olup kendini keskinleştirdikçe diğer tarafın diyaloğu her zaman açık kalıp hala adım atması gerektiğini düşünüyorum. Bunu zayıflık ve aptallık olarak görmemek gerekiyor. Bu iletişimde de böyle. Çatışmacı bir yaklaşım benimsediğinizde uzun vadede bunun en büyük zararı size olur ki bunu mesela Fenerbahçe yapıyor. 10 yıldır gelmeyen şampiyonluğun getirdiği sportif başarısızlık taraftarlar arasında bir travma yarattı. Bunu kötü anlamda söylemiyorum. Bu bir travma mıdır? Başka branşlardaki başarılarla avundular belli noktalarda. Bu avunmayı da kötü anlamda söylemiyorum. Çünkü Fenerbahçe bir spor kulübü olsa da futbol Türkiye'de bir numaralı spor. Kitleleri en çok harekete geçiren, en çok gurur duyduğumuz, en çok üzüldüğümüz spor dalı oldu şu ana kadar. Ülkenin en başarılı sporu değil ama en yaygını. 10 yaşındaki çocuktan 80-90 yaşındaki insana kadar herkesin buna dair bir fikri var. Herkes biliyor. Yani kenardan hocanın yapması gerektiği değişikliklere kadar karışan siyaseti ve futbol çok iyi bilen, bildiğini zanneden bir toplum, Türk toplumu. O yüzden bunların dışında okuduğumuzda doğru değil ama zaten şey konularına hiç girmek istemiyorum. İşte Fenerbahçe Başkanı şunu yaptı etti. Oralarda ister istemez az önce söylediğimin aksine bu sefer oksimoron olacak. Tarafsızlığımı belirtip taraflı bir yorumda bulunacağım. Ama dediğim gibi bu sportif başarısızlığın getirdiği nokta ya bu yıl rüzgarı arkasına alma ya da yani çünkü Türkiye'de bu yıl İskoç Ligi'nden beter bir durum var. İki tane takım 30 puan fark attı en yakın rakiplerine. Bambaşka bir şey oynanıyor. Ne oynandığı belli değil. Anadolu takımları kaliteleri kalecisinden en uca kadar yerlerde. Yani böyle bir ortamda futbolu çok konuşamıyoruz. O yüzden bu yaşananları tüm bunların ışığında değerlendirmek gerekiyor ve ben bunun kolay kolay yani Fenerbahçe'nin şampiyonluğu gelse herkes rahatlayacaksa Fenerbahçe şampiyon olsun. Hemen bunu bir Galatasaray olarak söylüyorum. Ama Fenerbahçe şampiyon olduğunda tartışmalar başka bir noktaya alevlenecek. Bu sefer Galatasaray yönetimi, taraftarı bu sezonla alakalı şeyleri öne sürecek. Geçmişte yaşamaya devam edeceğiz. Beşiktaş taraftarı hala Talisca özlemi yaşayacak. Fenerbahçeliler Alex özlem duyacak. Galatasaraylılar UEFA Kupası'nı özlem duyacak. Zaten nostaljiden eski günler kafasından çıkamamış bir toplum olarak ileriye bakma gibi bir şansımız yok. Yani öyle bir ihtimali görmüyorum kısa vadede. Ama siyasal alandaki şu an pozitif anlamdaki en azından bizler için değişimin toplumsal yapıya ve futbola da yansıması benim en büyük dileğim diyerek kendi tarafımı sonlandırayım abi burada.
İşte bu kısır döngünün içerisinde debelendikçe herkes sadece kendinin o döngüden çıkmaya çalışmasını istiyor. Aslında topyekün bir iyileşmeden söz edemediğimiz için biz bunu ligin kalitesiyle alakalı geçtiğimiz yılda konuşurken hep söylüyorduk. Ligin topyekün bir iyileşmesinden biz bahsedemeyeceğiz. Çünkü sen de dedin ya futbolu çok iyi bildiğimizi düşündüğümüz için aslında öyle zannettiğimiz için bu kısır tartışmaların içinde dönüp duruyoruz. Fenerbahçe'nin yıllardır gelmeyen şampiyonluğu bu başarısızlığın farklı yönlerde bahaneler bularak kapatmaya çalışması aslında birazcık da bu sürecin bu kadar yoğun yaşanmasına da neden oluyor. Bunu sadece Fenerbahçe camiası değil diğer camialar da kullanıyor. Küme düşme hattında olan bir kulüp yöneticisi de o başarısızlığı farklı nedenler ortaya sunarak kapatmaya çalışıp bir de üstüne küme düşme kalksın diye bir talepte bile bulunma yüzsüzlüğüne kadar gelebiliyor. Yani bunu aslında ligdeki bütün camialar, bütün kulüpler, bütün kulüp yöneticileri kullanıyor. Bu başarısızlığın farklı bir kendi beceriksizliklerinin dışında farklı bir nedene dayandırma, farklı bir düşmanın onları aşağı çekmesinden kaynaklandığını düşünme anlayışı maalesef bizi buradan çıkarmıyor. Fenerbahçe camiası Aziz Yıldırım zamanında da bu düşmanlardan beslenirdi ama Aziz Yıldırım'ın çok daha gerçekçi bir yanı vardı bence. Sanki oradan sonra burada çok zorlanıyorlar gibi geliyor bana bir taraftan. Trabzonspor camiası da bu sefer farklı bir düşmanla kendini var etme çabasında oluyor. İşte Galatasaray camiasının farklı bir düşmanla elde edilenlerin daha değerli göstermesi ya da yine başarısız geçen bir dönemi daha anlamlı kılmaya çalışması arayışı oluyor. Yani her camianın maalesef bu kısır döngüye çok büyük katkısı var. Bilmiyorum bu ülkenin girdiği belki de bizim şu an mutlu olduğumuz ama suni olup olmadığını ilerleyen günlerde göreceğiz. Bu pozitif anının her yere ülkedeki tüm yapılara sirayet edip edemeyeceğini umutlu olmaktan başka galiba çaremiz yok gibi görünüyor. Sen şeyde haklısın. Sadece oraya da bir ekleme yapmak istiyorum. Ne kadar artık nefret etme boyutuna gelsek de yerel ligde tuttuğumuz takımın maçını izlemek, o yerel rekabetin bir parçası olmak, arada ne kadar zor olsa da eskiye nazar tribüne gidip bir maç izlemek büyük bir keyif. Tabii ki eskisi kadar olmasa da yine insana keyif veren ya da yapmayı arzuladığı, istediği bir şey. Bunun sürekli böyle kötü bir atmosferde yaşanıyor olması insanı üzüyor. Burada sana sonuna kadar katılıyorum. Atmosfer umarım olumlu yöne yakın zamanda dönerse belki bilmiyorum milli takımın Avrupa Şampiyonası'nda göstereceği iyi bir başarı. En azından ne bileyim bir
Ya
çeyrek
Mustafa.
final, bir yarı final görmek belki burada da bizim
Abi
bazı şeylere daha iyi bakmamızı sağlayabilir bilmiyorum.
orada da kadro seçimleri, alınan oyuncular, alınmayan oyuncular. Yani ben bunu gerçekten tüm kalbimle ve daha daha tarafsız bir bakış açısıyla söylüyorum. Hiçbir futbol kulübü, Semih Kılıçsoy tartışmasından bahsediyorum. Herkes onlarca yüzlerce şey söylendi. Hiçbir futbol kulübü henüz yarım sezon bile bir performans göstermemiş. 18-19 yaşında da onda o kadar bile olmayan gencecik bir oyuncu üzerinden mağdur edilemez veya üzerine oyunlar oynanamaz. Bu kafa herhangi bir kulüpte var olduğu sürece, herhangi bir kulüpte kökleştiği ve sosyal medyadaki bu troller, paralı tipler, holiganlar tarafından yapıldığı sürece bu değişmeyecek. Ve bunu besleyen kişiler aslında bizim bir sonraki konumuza buradan öyle ufak bir atıf yapmak istiyorum. Bunu besleyen kişiler sosyal medyayı değiştiriyor. Dijital medya, bu spor iletişim sertifika programından birbirimizi tanıyoruz. Biz 10 yıl önce bizim hocalarımız, sektörün ileri gelen insanları çok farklı şeyler söylüyorlardı. Ama şu an ne idüğü belirsiz diyerek, hani hafifçe söyleyeceğim, ne idüğü belirsiz takım muhabiri, yani bizim gibi geri kalmış ülkelerde var böyle şeyler. Takım muhabiri içeriden yöneticilerin amiyane tabiri kucağında oturan ve onların WhatsApp gruplarından, abilerinden, menajer, işte büyüklerinden aldıkları haberleri habercilik olarak atfeden, işte bugün şu oyuncu o işte taktik idmanda yer almadı, özel haber. Bu bir özel haber değil. Yani özel haber dediğin şey bir skandalı ortaya çıkarmak, soyunma odasından bir haberi bulmak, yani habercilik dili. Ya burada gazetecilik okuyan genç arkadaşlar, biz dinleyen varsa, Türkiye'de habercilik dediğin, ya spor haberciliği dediğin şeyin kavramın içi tamamen boşaltıldı. Bir takımın bir oyuncu transfer etmesini herkesten önce söylemek habercilik değil. Bu kapçılık, kapa bildirmenin o şey olmuyor, resmi olmayan bir yolu. Bunu daha hızlı tweet atmak. Birkaç gün önce girmek. Abi sen girdin, ben bildirdim. Ya da daha önce burada konuşmuştuk, scoutizm olayı. Yani bu bir artık hastalık herhalde. Yani gidip Amerika'da MLS'in alt liginde 27 yaşında Kamerunlu bir oyuncuyu, futbol sahası bile olmayan Amerikan futbolundan bozma, suni çimde bir sahada İki maç izleyince scout nasıl olunmuyorsa, bu şekilde de gazeteci olunmuyor. O yüzden bunu da birbirinden bağımsız okumamak gerekiyor. Dediğim gibi, yani bu bizim dönüştü dediğimiz dijital medya ya da o mecra, holiganizmin vücut bulduğu ve RTÜK, mesela televizyonlarda zaten RTÜK'ün ne işe yaradığı belli değil ama RTÜK ya da belli denetim kurullarında da dışına çıkan hakemlerin ailelerine, annelerine küfür edilen, aptal saptal anıların anlatıldığı, olmayan hikayelerin, birbirini trollemelerin yer aldığı bir mecraya dönüştü. Birkaç tane takım taraftarı bir araya gelip bir site kuruyor ve o takımın haklarını savunduğunu söylüyor. Hayır, siz zarar veriyorsunuz. Yani benim anladığım, bu çağda zaten gazetecilik dediğiniz şey, gazetecilik çok kutsal bir meslek. Gazetecilik yerel seçimlerden önce, şimdi burada hani çok şey yapmak istemiyorum, yerel seçimlerden önce bas bas bir iktidar partisinin ticari ilişkilerini bas bas usanmadan tüm tehditlere rağmen ilerleten bir gazetecinin yaptığı şey gazetir. Ya da çıkıp kulüplerin federasyona girdiği ilişkilere, kulüplerin el değiştirmesini, menajerlerin kucağında oyuncak olup üst üste 3 yıl küme düşen, amatör kümede mahsini arayan 56 yıllık Anadolu kulüplerinin haklarını savunan kişiler. Hani onun dışında kalan hepsi benim için palyaço ve soytarı, yani Mustafa. Ben bunu hani bu kadar net söyleyeceğim.
Şöyle düşün, mesela bir transfer döneminde hani gazetecilik o kadar yapılmıyor ki, Fabrizio Romano olmasa bizim işte senin de bahsettiğin aslında kulüp muhabiri diye geçinen insanların haber bile yapamayacağı, çalıştığı kuruma haber getiremeyeceği ya sosyal medyada haber paylaşamayacağı bir durum var ortada. Adamın paylaştığı tweet'i bire bir alıp ilk önce kim yapıştırıp paylaştıysa sanki haberi o yapmış gibi oluyor. Bir istihbarat almış da paylaşmış gibi oluyor. Böyle bir durum var ortada. Eskiden bazı özel isimler vardı bizim de takip ettiğimiz. Hani Avrupa basınından haberleri çevirir, işte ne bileyim haberleştirir ya da oradaki özel bazı işte makaleleri ya da haberleri ya da röportajları oradaki bağlantılarıyla haberlere ulaşırdı, paylaşırdı, onları takip ederdik. Mesela Mustafa Tağ bu yönde çok büyük iş yapardı önceden. Ama şimdi öyle bir şey de görmüyoruz. Şimdi kendimiz tabii ki daha rahat ulaşabildiğimiz için çoğu kaynağa hani buralardan beslenebiliyoruz ama buralara ulaşamayan ya da bu kaynakların varlığından habersiz olan insanların yerelde ulaşabileceği bir haber kaynağı da yok. O yüzden de birazcık basının da ya da bu basında muhabir olarak kendini adlandıran insanların da bu kısır döngüyü bu kadar beslemesinin de bir anlamı ortaya çıkmış oluyor. Çünkü yapabilecekleri başka bir şey yok. Başka bir yerden ekmek bulamayacakları için onlar da bu yangını körükleyerek daha da büyüterek ekmeklerini çıkarmaya çalışıyorlar gibi geliyor bana.
Abi çok katmanlı bir konu. Şimdi bir haber almaya çalıştığında bir gazetenin genç bir muhabiri olduğunu düşün. O gazete geçmişte eğer o kulüple Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle, Beşiktaş'la problem yaşadıysa Samandıra'ya, Nevzat Demir'e, Florya'ya o çocuğun girme şansı yok. Onun bağlantılar kurmadığı müddetçe haber alabileceği herhangi bir kaynağı yok. Burada ya bu adliye haberciliği şey değil, belli spesifik alanda spor haberciliğinin de belli noktalarda kurumsallaşmış olması gerekiyordu. Biz o eleştirdiğimiz ana akıma ait gazetecileri özler olduk. Çünkü şu anda yapılan şeyin gazetecilik olduğunu ben düşünmüyorum. Yani ya gidip şu anda yerellikte işte Serik Belediye'nin forvetinin devre arasında ayrılacağını, başka bir kulüpten daha fazla para alarak ayrılacağını yazan bir yerel gazeteci, bu ana akım medyada gazeteci diye atfedilenlerden daha fazla gazetecilik yapıyor. Çünkü işin özü bir haberi, farklı bir şeyi ortaya çıkarmak. Ama biz transferi çok seviyoruz. Dünyada sevilen bir şey transfer. Ben bile oynadığım mobil oyunlarda, Football Manager'da en sevdiğim dönem transferdir. Çünkü orada insan ilişkileri yok. Orada da tabii hani insan ilişkileri var artık, takımda oyuncu sana cephe alabiliyor. Kendi aralarında arkadaşlık, hani oyunu hayata yaklaştırmaya çalışıp kompleks hale getiriyorlar. Bu bence biraz komik oyundur yani bu sonuçta. Zaten biz gerçek hayattan kaçmaya çalışıyoruz. Ben gerçek hayattan kaçmaya çalışıp bir ekranı açtığımda Almanya Ligi'nden, ki ben bunu FM'de yaşadım. FM 2010'da Ömer Toprağı Everton'a aldım Almanya Ligi'nden. Ve oyuncum 3 hafta sonra ben homesick oldum, ben Türkiye'ye gitmek istiyorum dedi. Ya dedim ki sen Türkiye'den gelmedin ki. Hani sen memleketini nasıl özlemiş olabilirsin? O sırada Galatasaray ve Fenerbahçe ikisi de teklif yapmıştı. Ben Fenerbahçe daha yüksek para vermesine rağmen Galatasaray'a 1 milyon bir fark vardı. Ya işin bu böyle küçük bir anekdot, kendi hayatıma, öğrencilik yıllarıma dair bir şey. Bunu niye söyledim? Çünkü bu bile bir noktada can sıkıyor. Oyun oynuyorsun, bir kadro oluşturmaya çalışıyorsun. Oyuncunun İngiltere'de olduğu için çalışma izni çıkmıyor. İşte oyuncunun ülkesini özlüyor. Bu kadar gerçekçiliğe, benim zaten hayatta ya her şeyin gerçeğinden çok fazla muzdaribiz. Yani hayatın gerçeklerini bile senden mi duymak zorundayız? Serzenişi vardı ya, hani onun gibi bir noktaya geliyor. O yüzden şu anda ana akım medyada ismi burada zikretmeyeceğim. Bence zaten ismini zikretmeye bile değmeyen gazeteciler, kendisine gazeteci diyen bu tipler yaptıkları şey gazetecilik değil. Yaptıkları şey menajer abilerinin kucağına oturmak. Kulüpteki birkaç büyüğünden belli çıkarlar doğrultusunda haber almak ve bunları, kitleleri harekete geçirmek, onları yönlendirmek için kullan. Bu gazeteci değil. Yani Fabrizio Romano'nun yaptığı şey de gazetecilik değil. Çünkü hani ayyuka çıktı, ısmarlama haberler, para karşılığı haberler. Bugün oturup senle bir web sitesi kursak ve ısmarlama haber yapmaya başlasak ya da dünyanın herhangi bir yerinden alakasız şeyleri, yani işte çeviri aldığımız bir haberi kendimize göre yorumlasak, gitsek yalan yanlış haberler yapsak, bir kulüpte iki tane birbiriyle problem yaşamayan öğrenci oyuncuyu birbirleriyle problem yaşıyormuş gibi lanse etsek ve bunu birazcık daha böyle parlatarak, sosyal medya grafikleriyle, reklama para ödeyerek, basarak yapsak bir etki alanına sahip olur. Ama doğruyla yanlışı zaten ayırt etmenin bu kadar zorlaştığı, gerçeğe ulaşmanın zorlaştığı post-truth dediği hani çağında bu bahsedilen şey gazetecilik değil Mustafa. Yani gazetecilik hakikaten yapılan bir yanlışı ortaya çıkarmak, hiç kimsenin bilmediği şeyleri onlara ulaştırmak ya da insanların bakmadığı, farklı baktığı ya da yanlış baktığını düşündüğün bir açı yerine farklı bir açıdan bir şeyleri insanların dikkatine çekmek gazetecilik. Burada yapılan şey bir şeyi alıp tuşlara basarak dijital mecraya dökmek. Bu gazetecilik değil benim.
Yani dediğin gibi evet, Romano'nun yaptığı birazcık daha bu işin uluslararası boyutta daha profesyonelce ve iyi paralar kazanılarak yapılan boyutu. Muhtemelen o da birçok menajerle, birçok kulüp yöneticisiyle girdiği ikili ilişkiler sonucu bazı spekülasyonları daha önceden işte dolaşıma sokmasıyla, bazı gerçekleşmesi muhtemel transferlerin önden insanlara duyurmasıyla daha gerçekleşme ihtimalini arttırmasıyla o da yolunu bulan bir insan oldu, ortaya çıkmış oldu. Bizde de burada kulüpçülükle, kulüp yöneticileriyle, menajerlere yakın olarak birazcık daha burada yolunu bulmayla ilerliyor. Gerçeğe, senin dediğin gibi gerçek bilgiye aç, burada kitleler olarak biz de tüm bu saçmalığın ortasında muhabbet etmeye çalışan insanlar olarak duruyoruz. Umarım
Mustafa, bir yandan abi şuna dönüşüyor olay. Zaten doğru habere ulaşamadığını, insanların onları yanlış yönlendirdiğini, işte yapılan haberin, ya mesela bir kulübün aleyhine olan bir durumun o kulübün aleyhine kasıtlı yapıldığını inanan kitleler bu sefer kendi yalan, yani kendi doğrularını üreten bir makinenin çarklısı oluyorlar ve Ya o çarkın bir parçası oluyorlar ve bunu fark etmiyorlar bile.
Evet
Bunu
evet.
neden fark etmiyorlar? Çünkü inanmak istediğin şeye inanıyorsun. O daha kolay, daha konforlu belli noktalarda. Bu da şeye dönüşüyor. Ya bu işte gazete, kulüp, bu şahıs bizim aleyhimize bir şey yaptı. Biz ne yapalım? Ya bizim işimize gelen bu ya da bu kişi bizim hakkımızı savunuyor. Ya da az önce dediğim gibi o kişi senin hakkını aslında savunmuyor. O kişi kendisine bir gerçeklik yaratıyor. Belli noktalarda şizofreniye varacak. İşte mağduriyet edebiyatı üzerine kurulu, kendisini bambaşka yerlerde konumlandıran bir noktanın temel alarak inşa ettikleri şeyi gerçekliğe dönüştürüyorlar kendilerince ve buna da inanmaya hazır kitleler zaten varken çok fazla sorgulamayan onların gerçeği haline geliyor ve aradan 10 yıl geçtiğinde ya zamanında şöyle bir olay olmuştu dendiğinde hayır aslında öyle bir olay yoktu, öyle biri yoktu, böyle bir şey gerçekleşmedi dediğinde hayır vardı. Çünkü ben o zaman ona inandım ve artık bunu ya siyasi düşünce gibi bu. Benim bir ideolojim var ve bu ideoloji yanlış gibi görünse de sen benim gibi düşünmüyorsun, sen benim karşımdasın o zaman ben kendi gerçeklerime sıkı sıkıya sarılmalıyım. Bu aslında öyle bu.
Ya evet, zaten son 3 seçim döneminde de bunu çok yaşadık Türkiye'de. İşte belirli adaylar üzerinden yaşanmış, yaşanmamış, gerçekliğe yakın bile olmayan bazı bilgilerin sürekli tekrarlanarak sanki gerçekmiş gibi ortada dolaşması bir müddet sonra işte o kutuplaşmış iklimde belirli bir kutubu bir arada tutuyor. Karşı tarafı da nefretle doldurarak o kutuplaşmayı daha da fazla beslemiş oluyor. Burada da işte gerçek bilgi, o bilgiye ulaşmak, gerçek gazetecilik, gerçek haber. Bunların önemi daha da ortaya çıkmış oluyor. Eskiden olsa bu herhangi bir haberin bu kadar çok yayılması, bu kadar büyük kitlelere ulaşması çok zorken, şimdi böyle bir sosyal medya çağında o haberin milyonlara ulaşması bazen sadece birkaç dakikayı buluyor. Sonrasında onun gerçek olduğuna inanan insanların fikrini değiştirmek, hayır o öyle değildi, doğrusu buydu düzlemine çekmek gerçekten neredeyse imkansız bir hale gelmiş oluyor. Biz bunun tabii ki hani spor ve futbol tarafını konuşmaya çalıştık ama bir taraftan da sosyal hayatta çok farklı boyutlarda da karşımıza çıkıyor. Bu sadece işin işte bir transfer haberiyle olan bir boyutu da olmadığını aslında görmemiz lazım. Diyerek istersen yavaştan toparlayalım abi. Senin de daha fazla ekleyeceğin bir şey yoksa ya.
Abi yok benim tarafta zaten dediğim gibi yani gündeme dair bir şeyleri olabildiğince dilimiz döndüğünce meşrebimizce yorumlamaya çalışıyoruz burada amatör bir hevesle. O yüzden hani üzerine çok konuşulacak konular bunlar. Çok yani çok daha fazla daha sistematik belli ölçülerde tartışılması gereken konular ama bunların bir noktaya varacağını da düşünmediğim için kısa vadede. Hani burada dediğim gibi biz kendimiz yorumlayacağız. Biz de dinleyenler bununla alakalı tabii ki bize olumlu olumsuz tüm geri bildirimlerini, düşüncelerini iletirlerse bu yayından sonra biz de kendimizi bu alanda daha geliştirir. Daha farklı konulara da değinmeye devam edelim.
Eyvallah abi, ağzına sağlık.
Senin de aynı şekilde abi.
Teşekkür ederim. Geçiş oyununda altı çizilinin bu haftalık sonuna geliyoruz. Hem Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan ceza sürecini dilimiz döndüğünce konuşmaya çalıştık. Hem de son dönemde gazeteci kimliği altında aslında belli algıları yönetmeye çalışan ya da farklı kutupları besleyerek buradan beslenmeye çalışan insanları konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta farklı konularla yine karşınızda olmaya çalışacağız. Sercan'la birlikteydik bu hafta. Ben Mustafa Koç. Geçiş oyununu tüm podcast mecraları ve YouTube'dan GoCast adıyla dinleyebilir, takip edebilir, bize yorum ve görüşlerinizi iletebilirsiniz. Haftaya tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.
Hoşça kalın.